Ayrım 17, Yaşam ve Yazgı 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 177, 25. Bölüm. Jenya ev sakinlerinden biriyle, Shorogorodsky ile tanışmıştı. Shorogorodsky'yi sert bir şekilde döndürdüğünde mermer beyazı başı sanki ince boynundan koparak gürültüyle yere düşecekmiş gibi geliyordu insana. Jenya yaşlı adamın yüzündeki solgun derinin yumuşak bir maviye çaldığını fark etmişti. Derisinin maviliğiyle gözlerinin soğuk mavisinin birleşimi Jenya'nın çok ilgisini çekiyordu. İhtiyar yüksek asilzadelikten geliyordu ve onu mavi renkli resmetmek gerektiği düşüncesi Jenya'yı güldürüyordu. Vladimir Andreyevich Shorogorodsky savaştan önce savaşta olduğundan daha kötü yaşıyordu. Şimdi önemsiz de olsa bir işi vardı. Sovyet Enformasyon Bürosu ona Dmitri Donskoy, Suvorov ve Ushakov'la Rus subaylarının gelenekleriyle, Tyutchev Barantinsky gibi 19. yüzyıl şairleriyle ilgili yazılar ısmarlamıştı. Vladimir Andreyevich Jenya'ya anne tarafından çok eski, Romanovlardan bile daha eski bir prens soyundan geldiğini söylemişti. Gençliğinde yerel yönetimde çalışmış ve büyük toprak sahiplerinin oğullarına, köy öğretmenlerine ve genç papazlara en mükemmel Voltercilik ve Çağdayevcilik razıları vermişti. Vladimir Andreyevich Jenya'ya bundan 44 yıl önce ildeki asilzadelerin başkanıyla yaptığı bir konuşmayı anlatmıştı. ''Siz Rusya'nın en eski ailelerinden birinin temsilcisi olarak köylülere maymundan geldiğimizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Köylü size peki ya büyük prensler, ya Çar'ın oğlu, Çariçe, Çar'ın kendisi nereden geliyor?'' diye soruyor. Vladimir Andreyevich akıllara durgunluk vermeyi sürdürmüş ve konu Taşkent'e sürgüne gönderilmesiyle son bulmuş. Bir yıl sonra affedilmiş ve İsviçre'ye gitmiş. Orada pek çok devrimciyle tanışmış. Bolşevikler de, Menşevikler de, Eserler de, Anarşistler de bu tuhaf prensi tanıyorlarmış. Tartışmalara ve toplantılara gitmiş, bazılarının hoşuna gidiyormuş ama hiçbiriyle anlaşamıyormuş. Bu sırada Bund üyesi kara sakallı bir Yahudi öğrenci olan Lipets'le arkadaşlık kurmuş. Dipnot, Bund, Litvanya, Polonya ve Rusya'nın ortak Yahudi işçi birliği. Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce Rusya'ya dönmüş ve malikanesine yerleşmiş. Zaman zaman Nijegorodski-Listok'ta tarihi ve edebi konular üzerine yazıları yayımlanıyormuş. Çiftlik işleriyle ilgilenmiyormuş, yurtluğu annesi yönetiyormuş. Shorogorodsky malikanesine köylülerin el sürmedikleri tek büyük toprak sahibiymiş. Yoksullar komitesi ona bir araba yükü odun ayırmış ve 40 baş lahana vermiş. Vladimir Andreyevich evin tek ısıtılan ve camları olan odasında oturup şiir okuyor ve yazıyordu. Jenya'ya bir şiirini okumuştu. Şiirin adı Rusya'ydı. Çılgın bir kaygısızlık dört bir yanda. Bir ova sonsuz. Bağırıyor uğursuzca kargalar. İşret, yangınlar, gizlilik, kör bir aldırmazlık ve her yanda kendine özgürlük ve korkunç bir azamet. Sözcükleri tane tane söyleyerek ve noktaları virgülleri koyarak, geniş alnının dar görünmemesi için uzun kaşlarını yukarı kaldırarak okuyordu. Shorogorodsky 1926'da Rus Edebiyat Tarihi dersleri vermeyi aklına koymuş. Demian Bedni'yi yerin dibine batırmış ve Fethi göklere çıkarmış. O zamanlar moda olan yaşamın güzelliği ve gerçekliğiyle ilgili tartışmalara katılmış. Her türlü devlete karşı olduğunu açıklamış. Marksizmi sınırlı bir öğreti olarak ilan etmiş. Rus ruhunun acıklı yazgısından söz etmiş. Devlet kesesinden tekrar Taşkent'e gidene dek konuşup tartışmış. Orada teorik bir tartışmada coğrafi kanıtların sahip olduğu güce hayret ederek yaşamış ve ancak 1933 yılının sonunda Samara'ya ablası Yelena Andreyevna'nın yanına taşınma izni almış. Ablası savaştan kısa bir süre önce ölmüş. Shorogorodsky Jenya'yı hiçbir zaman odasına buyur etmiyordu. Ancak bir gün Jenya prensin odasına bir göz attı. Kitap ve gazete yığınları köşelerde tepeler halinde yükseliyordu. Eski koltuklar neredeyse tavana kadar üst üste yığılmıştı. Yaldız çerçeveli portreler yerlerdeydi. Kırmızı kadife kaplı divanın üzerinde pamukları topak topak dışarı fırlamış bir yorgan duruyordu. Hareketleri yumuşak, pratik yaşam konularında beceriksiz bir adamdı. Böyle insanlardan çocuk ruhlu, melek gibi adam diye söz edilir. Fakat o aç bir çocuğun ya da bir lokma ekmek için el açan, üstü başı perişan yaşlı bir kadının yanından sevgili şiirlerini mırıldanarak kayıtsızca geçebilirdi. Fetves Vladimir Solovyev hayranı bu yaşlı adam, her ne kadar Komintern üyesi Krimov'a çok benzemese de Shorogorodsky'yi dinlerken sık sık ilk kocasını anımsıyordu Zhenya. Onu şaşırtan Rus kır resmine ve masallarına, Fetin ve Tyutchev'in şiirlerine karşı ilgisi olmayan Krimov'un tıpkı yaşlı Shorogorodsky gibi tam bir Rus olmasıydı. Gençliğinden beri Krimov için Rus yaşamında değer taşıyan her şey, Rusya'yı onlarsız düşünemeyeceği adlar, Shorogorodsky'in umursamadığı, hatta zaman zaman düşmanca karşıladığı şeylerdi. Shorogorodsky için Fet tanrıydı, öncelikle bir Rus tanrısıydı. Onun için Finist parlak şahin masalları da, Glinka'nın kuşkusu da aynı şekilde tanrısaldı. Dante'ye ne kadar hayran olursa olsun, onun için Dante, Rus müziğinin, Rus şiirinin ilahiliğinden yoksundu. Krimov ise Dobrolyubov'la Lasalle, Çernişevski ile Engels arasında fark görmezdi. Onun için Marx, Rus dahilerinin hepsinden üstündü. Onun için Beethoven'ın Eroica senfonisi Rus müziğine karşı kesinlikle zafer kazanırdı. Belki bir tek Nekrasov onun için bir istisnaydı. Dünyada en birinci şairdi. Shorogorodsky sanki sadece Krimov'u değil, Nikolay Grigoryevich Krimov'la arasındaki ilişkinin sonunun ne olacağını anlamasına da yardım ediyormuş gibi geliyordu. Yevgenya Nikolayevna'ya zaman zaman. Shorogorodsky ile konuşmak Zhenya'nın hoşuna gidiyordu. Konuşma genellikle tehlike uyarıları yapan bültenlerle başlıyordu. Sonra Shorogorodsky Rusya'nın yazgısı üzerine yorumlara girişiyordu. Rus aristokrasisi diyordu, Rusya'ya karşı suçludur Yevgenya Nikolayevna. Ama Rusya'yı sevmeyi de bilmiştir. Bu birinci savaşta hiçbir şeyimizi bağışlamadılar. Aptallarımızı, dangalaklarımızı, mıymıntı pis boğazlarımızı, Rasputin'i, ıhlamurlu caddeleri, umursamazlığı, kara izbeleri, çarıkları, her bir şeyi karşımıza çıkarttılar. Ablamın altı oğlu Galicia'da yaşlı ve hasta abim Doğu Prusya'da savaşta öldü. Ama tarih onları bu hesaba katmadı. Oysa katması gerekirdi. Zhenya onun edebiyatla ilgili çağdaş yorumlara hiç benzemeyen düşüncelerini dinliyordu sık sık. Feti Pushkin ve Tyutchev'den üstün tutuyordu. Kuşkusuz Feti Rusya'da hiç kimsenin tanımadığı kadar iyi tanıyordu. Hatta Fet bile yaşamının sonuna doğru kendisiyle ilgili olarak Vladimir Andreyevich'in bildiklerinin hepsini anımsamazdı. Lev Tolstoy'u aşırı gerçekçi buluyor ve şiirselliğini kabul etse de Tolstoy'u beğenmiyordu. Turgenev'i beğeniyordu ama yeteneğini yeterince derin bulmuyordu. Rus düz yazısında en çok hoşuna gidenler Gogol ve Leskov'du. Belinsky ve Çernişevski'yi Rus şiirinin ilk katilleri sayıyordu. Zhenya'ya Rus şiiri dışında hepsi de S harfiyle başlayan üç şeyi sevdiğini, bunların şeker, güneş ve uyku olduğunu söylemişti. Dipnot sırasıyla sahar, solnce, son. Bir tek şiirimin basıldığını bile göremeden mi öleceğim diye soruyordu. Yevgenya Nikolayevna bir gün işten dönerken Limonov'a rastladı. Limonov boynunda iki yana sallanan parlak kareli atkısı, sırtında önü açık duran kışlık poltosuyla bastonuna dayanarak yürüyordu sokakta. Bu iri yarı adam Kuybişev kalabalığının arasında kunduz kürkünden boyar şapkasıyla çok garip görünüyordu. Limonov Zhenya'yı evine kadar götürdü. Zhenya da onu içeri çay içmeye davet etti. Limonov dikkatle Zhenya'ya baktı ve ''Ne yapalım, teşekkür ederim. Aslında oturma belgesi için bana bir yarım litrelik borçlusunuz ama'' dedi ve merdiveni soluk soluğa tırmanmaya koyuldu. Limonov Zhenya'nın küçük odasına girdi ve ''Evet, burası gövdem için dar ama düşüncelerim için geniş olacak belki de'' dedi. Birden Zhenya'yla hiç doğal olmayan bir sesle konuşmaya, kendi aşk kuramını, aşk ilişkileri kuramını anlatmaya başladı. ''Vitamin eksikliği, ruhsal vitamin eksikliği'' dedi soluk soluğa. ''Anlarsınız işte, bu da şiddetle tuz yalamak isteyen öküzlerin, ineklerin, geyiklerinki gibi kuvvetli bir açlık. Bende olmayan, yakınlarımda karımda olmayan bir şeyi aşkımın hedefindeki kişide arıyorum. Vitamin eksikliğinin nedeni insanın karısıdır ve bir erkek yıllarca, on yıllarca karısında bulamadığı şeyi sevgilisinde bulmak ister açgözlülükle, anlıyor musunuz? Jenya'nın elini tuttu ve okşamaya başladı. Sonra omzunu okşadı, boynuna, ensesine dokundu. ''Beni anlıyor musunuz?'' diye soruyordu sokularak. ''Her şey çok basit, ruhsal vitamin eksikliği.'' Jenya tırnakları cilalı, iri beyaz elin omzundan göğsüne doğru gezinmesine gülen, şaşkın gözlerle baktı. ''Anlaşılan vitamin eksikliği sadece ruhsal değil, fiziksel de.'' dedi ve bir birinci sınıf öğretmeninin ders anlatan sesiyle ekledi. ''Bana pençe atmamalısınız, gerçekten atmamalısınız.'' Limonov şaşkın şaşkın Jenya'ya baktı ve utanacağı yerde gülmeye başladı. Jenya da onunla birlikte gülüyordu. Çay içtiler ve ressam Saryan'dan konuştular. İhtiyar Şaragorski kapıyı çaldı. Limonov'un Şaragorski'nin adını falancanın müsveddelerinden ve filancanın arşivde saklanan mektuplarından bildiği ortaya çıktı. Şaragorski Limonov'un kitaplarını okumamış ama adını duymuştu. Limonov adı askeri ve tarihi konular üzerine yazı yazanların gazetelerde yayımlanan listelerinde genellikle yer alıyordu. Konuşuyorlar, coşuyorlar, aralarındaki ortaklığı hissedip seviniyorlardı ve konuşmalarında Soloviev, Merezhkovski, Rozanov, Hippius, Beli, Berdyaev, Ustryalov, Almont, Milyukov, Yevreinov, Remizov, Vyacheslav Ivanov adları geçiyordu. Jenya bu iki adamın adeta batık bir kitap, tablo, felsefi sistem, tiyatro temsilleri, dünyasını dipten çıkardıklarını düşündü. Limonov ise onun aklından geçirdiği düşünceyi birden yüksek sesle yineledi. ''Sizinle sanki denizin dibinden Atlantis'i çıkardık.'' Şaragorski kederle başını eğdi. ''Evet, evet ama Rus Atlantis'inin araştırıcısı sizsiniz. Bense onunla birlikte okyanus dibine inmiş bir sakiniyim.'' ''Olsun.'' dedi Limonov. ''Savaş kimilerini Atlantis'ten yüzeye çıkardı.'' ''Evet,'' dedi Şaragorski, ''Komintern kurucuları savaş saatinde aziz Rus toprağı sözlerini yinelemekten daha iyi bir şey bulamamışlardı.'' Gülümsedi. ''Durun bekleyin, savaş zaferle bitecek ve o zaman internasyonalistler, anamız Rusya tüm dünyanın başıdır diye açıklamalar yapacaklar.'' Tuhaf şey, Yevgenya Nikolayevna onların bu kadar canlı, uzun uzun, esprili konuşmalarının tek nedeninin bu görüşmeye sevinmeleri, her ikisine de yakın bir konu bulmaları olmadığını hissediyordu. İkisinin de, yani çok yaşlı olanın da orta yaşlının da kendisinin onları dinlediğini, ikisinin de kendisinden hoşlandığını sürekli olarak hissettiklerini anlıyordu. Bu yine de garip bir durumdu. Garip başka bir şey de onun bu duruma son derece ilgisiz kalması, hatta gülünç bir şey olarak görmesi, aynı zamanda da hiç ilgisiz kalmaması, hatta hoşuna gitmesiydi. Jenya onlara bakıyor ve şöyle düşünüyordu. ''Kendimi anlamam mümkün değil. Neden geçmiş yaşamım için bu kadar acı çekiyorum? Krimova neden bu kadar acıyorum? Neden ısrarla onu düşünüyorum?'' Bir zamanlar Klimov'un anlattığı Komintern üyesi o Alman ve İngilizler kendisine nasıl o kadar yabancı geliyorsa, şimdi de alaycı bir dille Kominterncilerden söz eden Şaragorski'yi aynı sıkıntıyla ve kinle dinliyordu. Limonov'un vitamin eksikliği kuramı da bunu anlamaya yardımcı olmuyordu. Bu işlerde kuramdan söz edilemezdi zaten. Birdenbire sürekli Klimov'u düşünmesinin ve onun için kaygılanmasının tek nedeninin hemen hemen hiç aklına getirmediğini sandığı başka bir adama duyduğu özlem olduğunu düşündü. Yoksa onu sahiden seviyor muyum diye hayretini belirtti. 26. Bölüm. Gece Volga üzerinde gökyüzü bulutlardan arınmıştı. Vadilerdeki yoğun sisle ayrılmış tepeler yıldızların altında ağır ağır yüzüyordu. Arada bir gök taşları kayıyordu ve Lyudmila Nikolayevna sessizce Tolya ölmesin diyordu. Bu onun tek dileğiydi. Göklerden başka hiçbir şey istemiyordu. Bir zamanlar daha fizik matematik fakültesinde okurken astronomi enstitüsünde hesaplama uzmanı olarak çalışıyordu. O zaman gök taşlarının farklı aylarda dünya ile karşılaşan Perseidler, Orionidler, galiba Geminidler, Leonidler gibi yağmurlar halinde hareket ettiklerini öğrenmişti. Ekim'de Kasım'da hangi göktaşı yağmurunun dünya ile karşılaştığını artık unutmuştu. Tek dileği vardı, Tolya ölmesin. Victor insanlara yardım etmeyi sevmemekle, kocasının akrabalarına kötü davranmakla suçluyordu onu. Eğer Lyudmila istemiş olsaydı Anna Semyonovna'nın onlarla birlikte yaşayacağını ve Ukrayna'da kalmayacağını düşünüyordu. Kamptan salıverip sürgüne gönderdiklerinde Victor'un kuzeninin gece onlarda kalmasını istememişti. Apartman yönetiminin bunu öğrenmesinden korkmuştu. Lyudmila biliyordu babası öldüğü zaman Lyudmila'nın Gaspara'da olduğunu ve tatilini yarıda kesmediğini, Moskova'ya cenaze töreninden 2 gün sonra geldiğini annesi unutmuyordu. Annesi arada bir Lyudmila'ya Dmitri hakkında konuşur, Dmitri'nin başına gelenler onu dehşete düşürürdü. Doğru, açık sözlü bir çocuktu, hayatı boyunca da öyle kaldı ve birden bir casusluk, Kaganovici ve Voroshilov'u öldürme hazırlığı. Kime lazımsa vahşi, korkunç bir yalan. Samimi, şerefli insanları mahvetmek kimin işine yarar? Bir gün annesine şöyle demişti. Mitya'ya tam olarak kefil olamazsın, suçu olmayanı hapse atmazlar. Annesinin ona nasıl baktığını şimdi anımsıyordu. Lyudmila annesine Dmitri'nin karısıyla ilgili olarak şuna benzer bir şey söylemişti. Hayatım boyunca onu çekemedim, sana açıkça söylüyorum. Şimdi de ona katlanamıyorum. Annesinin yanıtını şimdi yine anımsamıştı. Bunun ne demek olduğunu bilirsin. Kocasını ihbar etmediği için karısına 10 yıl hapis cezası. Sonra sokakta bulduğu bir köpek yavrusunu eve getirdiğini, Victor'un bu yavruyu almak istemediğini ve Victor'a şöyle bağırdığını anımsadı. Sen taş yüreklinin birisin. Victor ise ona şu yanıtı vermişti. Ah Lyuda, benim istediğim senin genç ve güzel olman değil. İstediğim tek şey iyi yürekliliğinin sadece kedilere ve köpeklere karşı olmaması. Şimdi güvertede otururken hayatı boyunca duyduğu acı sözleri ilk kez bencillik etmeden, başkalarını suçlamak istemeden anımsıyordu. Bir gün kocası telefonda gülerek kedi yavrusunu aldığımızdan beri karımın tatlı sesini duyuyorum demişti. Annesi bir gün ona, Lyuda, dilencileri nasıl geri çevirebiliyorsun? Düşünsene, aç biri senden, yani tok birinden bir şey istiyor demişti. Ama o eli sıkı biri değildi, konuk ağırlamayı severdi, tanıdıkları arasında yemekleri ün salmıştı. Gece güvertede oturmuş ağlarken hiç kimse onu görmedi. Varsın, varsın duygusuz olsun, öğrendiği her şeyi unuttu. Hiçbir işe yaramıyor, artık hiç kimseye kendini beğendiremiyor. Şişmanladı, saçları kırlaştı ve yüksek tansiyonu var. Kocası onu sevmiyor, bu yüzden kocasına kalpsiz biri olarak görünüyor. Tek isteği Tolya ölmesin. Her şeyi kabul etmeye, yakınlarının kendisine yükledikleri bütün kötü şeylerden pişmanlık duymaya hazır. Yeter ki o ölmesin. Niçin hep ilk kocasını anımsıyor? Nerededir, onu nasıl bulabilir? Niçin kocasının kız kardeşine Rostov'a mektup yazmadı? Şimdi yazamaz, Almanlar var. Kız kardeşi eski kocasına Tolya'yı haber verirdi. Gemi makinesinin gürültüsü, güvertenin arada bir sarsılması, suyun sesi, gökyüzünde yıldızların parlaması, her şey birbirine karışıp birleşiyordu. Ve Lyudmila Nikolayevna'nın içi geçiyordu. Şafak sökmek üzereydi. Volga'nın üstündeki sis dalgalanıyordu. Bütün canlılar bu sisin içinde boğulmuş gibiydi. Birden güneş doğdu, sanki bir umut patlaması olmuştu. Gökyüzünün görüntüsü suya yansıdı. Karanlık sonbahar suyu soluk almaya başladı. Güneş sanki nehirdeki dalgalara avaz avaz bağırır gibiydi. Kıyı yamacı gecenin ayazıyla iyice tuzlanmıştı. Kızıla çalan ağaçlar kırağların içinden ayrı bir neşeyle bakıyordu. Birden rüzgar çıktı, sis kayboldu, dünya cam gibi oldu, iyice saydamlaştı. Ne parlak güneşte ne de suyun ve göğün maviliğinde bir sıcaklık vardı. Dünya çok büyüktü, üzerindeki orman uçsuz bucaksız değildi, başı da sonu da görünüyordu. Dünya ise uzayıp gidiyordu. İçindeki acı da dünya gibi çok büyük ve sonsuzdu. Birinci mevki kameralarında Kuybişev'e giden haki renkli gocuklarıyla, gri astragandan albay şapkalarıyla halk komiserliği yöneticilerini görüyordu. İkinci mevki kameralarında rütbeye göre üniforma giymiş önemli eşler, önemli kayınvalideler yolculuk ediyordu. Sanki eşler için ayrı, kayınvalideler için ayrı üniforma vardı. Eşler kürk manto giymiş, beyaz tüylü şallar almışlardı. Kayınvalideler ve annelerin üstünde siyah astragan yakalı mavi çuhadan palto, kahverengi şal vardı. Yanlarında halinden hoşnutsuz, sıkıntılı sıkıntılı çevrelerine bakan çocuklar yolculuk ediyordu. Bu yolcularla birlikte seyahat eden yiyecekler kamera pencerelerinden görülüyordu. Lyudmila'nın deneyimli gözü torbaların içinde ne olduğunu kolaylıkla anlıyordu. Sepetlerde ağzı lehimli kutularda, boğazı mühürlü koyu renk büyük şişelerde bal ve eritilmiş yağ Volga'dan aşağı doğru yol alıyordu. Güvertede gezinen üst sınıf yolcuların bölük börçük konuşmalarından hepsini ilgilendiren ve heyecanlandıran şeyin Kuybişev'den Moskova'ya giden tren olduğu anlaşılıyordu. Lyudmila'ya sanki kadınlar koridorlarda oturan Kızıl Ordu askerlerine ve teğmenlere kayıtsızca bakıyorlar gibi geliyordu. Sanki onların savaşta oğulları, erkek kardeşleri yoktu. Sovyet Enformasyon Bürosu'ndan sabah haberleri verildiğinde onlar hoparlörün altında Kızıl Ordu askerleriyle, gemi tayfalarıyla birlikte dikilmiyorlar, uykulu gözlerini kısarak hoparlöre bakıp işlerine devam ediyorlardı. Lyudmila tüm geminin Kuybişev'den Moskova'ya dönen önemli görevlilerin aileleri için tahsis edildiğini ve askeri yöneticilerin emri üzerine Kazan'da askeri komutanların ve sivil şahısların da gemiye bindiklerini tayfalardan öğrenmişti. Geminin yasal yolcuları rezalet çıkarmışlar, askerlerin gemiye binmesine itiraz etmişler, Devlet Savunma Komitesi temsilcisine telefon etmişlerdi. Stalingrad'a giden ve geminin yasal yolcularını sıkıştırdıklarını hisseden Kızıl Ordu askerlerinin suçlu yüzlerinde anlatılması olanaksız garip bir şey vardı. Bu sakin kadın gözleri Lyudmila Nikolayevna'ya katlanılmaz geliyordu. Büyük anneler torunlarını yanlarına çağırıyorlar ve konuşmalarına ara vermeden alışkın bir hareketle torunlarının ağzına bisküvi tıkıştırıyorlardı. Burun tarafında bulunan bir kameradan sırtında değerli bir Sibirya kürkü olan kısa boylu yaşlı bir kadın iki küçük çocuğu gezdirmek için güverteye çıktığında kadınlar ona telaşlı telaşlı selam veriyorlar, gülümsüyorlardı. Devlet görevlisi kocaların yüzlerinde ise tatlı ve endişeli bir ifade beliriyordu. Radyo ikinci cephenin açıldığını, Leningrad ablukasının yarıldığını haber verdiğinde içlerinden hiçbiri irkilmez ama biri onlara Moskova treninde uluslararası vagonun kaldırıldığını söyleyecek olsa, savaş olaylarının tamamı yumuşak ve sert rezervasyon makbuzu elde etme hırsları arasında boğulur giderdi. Hayret, Lyudmila Nikolayevna üniformasıyla yani gri astragan kürkü ve tüylü şalıyla birinci ve ikinci mevki yolcularına benziyordu aslında. O da geçenlerde rezervasyon makbuzu hırsını yaşamıştı aslında. Moskova'ya giderken Viktor Pavlovich'e yataklı vagon bileti verilmemesi üzerine çileden çıkmıştı. Bir topçu teğmenine oğlunun da topçu teğmeni olduğunu, Saratov'da ağır yaralı olarak hastanede yattığını anlattı. Hasta ve yaşlı bir kadınla Marusya ve Vera hakkında, işgal altındaki topraklarda ölen kayınvalidesi hakkında konuşuyordu. Onun acısı da bu güvertede iç çeken hastanelerden cephe mezarlarına çıkıp köy evlerine, atsız tenhalardaki numarasız bir barakaya doğru her zaman yolunu bulan bir acıydı. Evden çıkarken yanına ne bir maşrapa almıştı ne de ekmek, bütün yolu yemeden içmeden geçireceğini düşünmüştü. Ama gemide daha sabahtan canı korkunç bir şekilde yemek istemişti ve Lyudmila başının dertte olduğunu anlamıştı. Yolculuğun ikinci günü ateşçilerle anlaşan Kızıl Ordu askerleri makine dairesinde darı çorbası pişirmişler, Lyudmila'yı da çağırmışlar, ona bir tas çorba vermişlerdi. Lyudmila boş bir kutunun üstüne oturmuş ve başkasının aş kabından başkasının kaşığıyla kaynar çorbayı kaşıklamıştı. Aşçılardan biri çorba güzel olmuş demişti Lyudmila'ya ve Lyudmila bir şey söylemediği için hararetle sormuştu. Yoksa kıvamı tutmamış mı? Kızıl Ordu askerinin karnını doyurduğu bir insandan bu şekilde bir övgü beklemesinde aynı zamanda saf bir enginlik hissediliyordu. Kızıl Yıldız nişanı kazanmış bir çavuşun bile yapamayacağı arızalı bir makineli tabancaya yay geçirme işinde bir askere yardım etti. Topçu teğmenlerin tartışmasına kulak kabartan Lyudmila Nikolayevna kalemi eline alıyor ve bir trigonometri formülünü anlamalarına yardım ediyordu. Ona yurttaş diye hitap eden teğmen bu olaydan sonra birden Lyudmila Nikolayevna'ya adını ve soyadını sordu. Lyudmila Nikolayevna gece güvertede dolaşıyordu. Nehir buz gibi soğuk soluklar veriyordu. Karanlığın içinden nehrin aşağı tarafından acımasız bir rüzgar esiyordu. Başının üstünde ise yıldızlar parlıyordu. Zavallı başının tepesindeki ateşten ve buzdan oluşmuş bu acımasız gökyüzünde de huzur verici, teselli edici bir şey yoktu. 17. ayının sonu, sayfa 191.